Ayrım 4.
Hayır, yanılıyorsun Celalet. Ben de önceleri tıpkı senin gibi düşündüm. Sonra düşündüğümü de Fethi Bey'e açıkça söyledim. Görülüyor ki neticede arzu memlekette ihtiyatlı bir hürriyet havası estirmek dedim. Memleketi yavaş yavaş hürriyete alıştırmak dedim. Çok necip, çok asil bir amaç dedim. Fakat samimi olduğuna inanıyor musunuz diye soru verdim. Aşk olsun ağa hoca, meseledir. Karşılığı hemen geldi mi yoksa Fethi Bey az biraz kıvrandı mı? İnandım dedi. Teminatı dedim, teminatı dedi, aramızda mektuplaşacağız, bunları yayınlayacağız dedi. Bu mektuplarla Gazi Hazretleri ikinci bir fırkanın kurulmasını arzu ettiğini bildireceklerdir. Fırkanın kurulması, gelişmesi, yerleşmesi için elinden geleni yapacaklarını açıkça söyleyecekler dedi. Bunun üzerine ben Fethi'ye dedim ki, evet yeter teminattır dedim. Ünü dünyayı kaplamış olan bir devlet başkanı daha dün Paris gibi bir merkezde sefiri olan birine dedim. Önce de kendisine başbakanlık, meclis başkanlığı gibi makamlar vermiş olduğu, eskiden bir yakın bir dostu bulunan dedim. Sizin gibi bir zata karşı dünyaya ve millet önünde yapılan bir anlaşmanın, verilen bir sözün üstünde bir başka teminat hayale bile sığmaz dedim. Evet yeter dedim, bundan fazlasını istemek en ilkel ahlak ve nezaket bakımından ayıp bile olur dedim. Fethi Bey ne dedi buna? İçini çekmedi mi? Aa hoca, bizim Fethi ah ne olaydı olaydı, seninki inanç bende olaydı diye inlemedi mi? Hele şu farmasonun yürek bozukluğuna bak Celadet. Ben düşündüm, her şeyi bozmak mevkiinde bulunan kudret ve kuvvet sahiplerinin verdikleri söz ve anlaşma için biricik güven ki kendi vicdanları ve efkar-ı umumiyedir. Bunun ikisinin de hiç sayılabileceğini tasavvur edebilmek için ahlaktan aşağı bir insan olmak lazım gelir diye düşündüm. Yani ben de teminat yeterli gördüm. Pekala dedim, fırka kırmak için para lazımdır, paramız var mı diye sordum. Hani müderris beyler için işlerin can alacak yerlerini bilmezler derdin deli avukat, buyur bakalım. Ayıp ettin şimdicik kötü farmason, bizim ağaoğlu hoca öylelerden midir? İktisat diye bir şey olduğunu duymuşlardandır. Başkaca idare meclislerinde üyelikleri bile vardır. Ne dedi buna karşı bizim Fethi? Gazi Hazretleri para da veriyor dedi. Âlâ dedim, bu da fikrinin ciddiyetini ispat edecek bir alamettir dedim. İşte burada haklısın. Benim de işin ciddiyetine aklım yattı. Çünkü insan durduğu yerde kâr etmeyeceğine %100 güvenmedikçe yatırım yapmaz. Kaç lirayı gözden çıkarmış? Tam sayısını bildirdi mi Fethi Bey? Yeterince. Hadi siz yabancı değilsiniz. 50-60 bin lira. Dahası var dedi Fethi Bey. Gazi bize şimdiden 70-80 mebus bile ayıracaktır. Bunun için benden bir liste bekliyorlar dedi. Aman ha, geri kalanlarımızı da bu yoldan kıracaklar demek. Halk Partisi'ne sığınıp kefeni yırtan iddiatçı döküntülerine. Kimleri yazmış listeye? Kel Ali'yi yazmışsa Gazi Paşa da çıkarıp veriyorsa hiç değil. Aliler Mahkemesi'nin şerrinden emin olursunuz. Yahu sen hiç bu kadar yüreği fesat doktor gördün mü bu dünyada? Kimler varmış listede? Liste gelsin. Daha liste hazırlanmadı. Ben âlâ dedim. Fethi Bey beraberiz değil mi diye sordu. Biraz düşüneyim dedim. Düşününüz fakat size çok güveniyorum dedi, ayrıldık. Oldu mu ya? Bu kadar faydalı bir işe hemen koşulmamak, başı açıp seyirtmemek nasıl bir hamiyetsizlik? Patlama Doktor Münir, sabaha kadar uyuyamamıştım, öğleden sonra yattım. Garson uyandırıp saraydan istediklerini söyledi. Saat 10'a doğru kızım Tezer'le gittik. Aşağı salonda birçok hanımlar beyler bekleşiyorlardı. Aralarında Abdülhak Hamit Bey ile Kontes Lüsyen ve Gazi Hazretleri'nin hemşiresi Makbule Hanım da vardı. Kontes bile var öyle mi? Tamam, bir bu eksikti. Hadi oradan münasebetsiz. Yukarıda Gazi Hazretleri Fethi Bey İsmet Paşa durumu görüşüyorlarmış. Saat tam 12.30'a kadar bekledik. Aç açına. Elbette, Cumhurbaşkanı gelmeden sofraya oturulabilir mi? Sana değil, Tezer kızı acıdım. Size meheldir. Nihayet Gazi Hazretleri ile Fethi Bey indiler, sofraya oturdular. Fakat İsmet Paşa ortada yok. Artık bir işe yaramaz diye zindana atmasınlar. Gazi Hazretleri İsmet Paşa'yı sordular. Hava alıyor dedi görevler. Geçti bir zaman, Gazi Hazretleri İsmet'i çağırın diye emir buyurdular. Birisi gitti geldi, ağaçlar arasında dolaşıyor, hava alıyor dedi. Gazi Hazretleri etraflarına bir göz kırptılar, dudaklarını alayla büktüler. Sonunda İsmet Paşa geldi, rengi kızarmış, yüzünün çizgileri büsbütün karışmıştı. Çok kederli görünüyordu. Gazi Hazretleri gene kendilerine mahsus bir edayla etrafa göz kıpırdatmalar salıverdi ve sinirlidir dedi. Ötekiler gülümsediler. Fakat Gazi Hazretleri'nin yanlarında sinirlerine hakim olmayı bilen bütün mahareti, Gazi Hazretleri'nin en ufak heveslerine, keyiflerine bile sessiz sedası itaat etmek olan İsmet Paşa da kendisine mahsus gülümsemeyle oturdu. Gazi Hazretleri İsmet Paşa'ya yazdıklarımızı okuyunuz buyurdular. Başbakan hemen ceketinin cebinden bir kağıt çıkardı. Bu Fethi Bey tarafından Gazi'ye yazılan fırka açma haberini bildiren izin isteyen mektuptu. Bundan sonra Gazi Hazretleri şimdi de benim cevabımı oku dediler. İsmet Paşa cebinden ikinci bir kağıt çıkardı. Bu cevap da Gazi olur diyorlardı. dikkat ettim iki kağıtta da İsmet Paşa'nın eliyle yazılmıştı. Vay canına, sakın bu fikri İsmet Paşa ileri sürmüş de ötekileri zorla razı etmiş olmasın. Hayır, bunlar üçü baş başa verip bu mektupları tertiplemişler. Kağıtlar okunduktan sonra Gazi Hazretleri de orada hazır olanlara ne dersiniz diye sordular. Her zaman olduğu gibi başlar aşağı indi, kimseden ses çıkmadı. Biraz böyle sessizlik sürdükten sonra Gazi Hazretleri yüzlerini bana çevirerek, "Profesör Bey, sen ne dersin?" buyurdular. Ben bilirsiniz öteden beri hiç olmazsa iki fırkanın var olmasını istedim. Hatta 1926'larda vermiş olduğum bir raporda tek fırkanın zararlarından, denetsizliğin doğuracağı ağır durumlardan söz etmiştim. Fakat fırkaların böyle danışıklı yaratılmasına misal görmemiştim. Onun için tereddütler içindeydim. Gazi Hazretlerine karşı takınılması daima bir namus ve şeref borcu, bir vatan ve Türklük icabı olarak kabul etmiş olduğum doğruluk ve açıklıktan bu kere de ayrılmadım. Bu biraz fazla sunidir dedim. Yaşa Ağa Hoca, yürekliye işte ben buna derim. Tarihe altın harflerle yazılacak bir celadettir bu, hem de yeni harflerimizle. Buradan alay etmek kolay. Gazi Hazretleri kaşlarını çattılar. Ne itlemek istiyorsun diye sordular. Arz etmek istiyorum ki dedim. Zatı devletinizin durumu açık değildir dedim. Eski fırka olduğu gibi kalıyor. Bunun başında yine İsmet Paşa. Devletin bütün kuvvetlerine, cihazlarına, vasıtalarına hakim olarak kalıyor. Bütün bunlar yetişmiyormuş gibi zatı devletleri de dünyaya yayılmış şöhret ve prestijinizle yine o fırkanın başında kalıyorsunuz. Buna karşılık her türlü vasıtadan mahrum Fethi Bey çıkıyor. Kim gider onun yanına dedim. Sen gidersin buyurdular. Sizden ayrılmam dedim. Neden ayrılmasın? Bana bitişik misin buyurdular. Etinize kemiğinize bitişik değilim. Fakat ifade ettiğiniz manaya bitişiyim dedim. Yaşa var ol hoca. Oturtmuşsun ki buna karşılık bulamamışlar. Apışmışlardır. Gazi Hazretleri artık kızdılar ve bu gibi hallerde yaptıkları gibi mendillerini yan ceplerinden çıkardılar, burunlarını sildiler ve başlarını yükseğe kaldırarak bana senin karıştırıcı adam olduğunu söylerlerdi, ben inanmazdım. Hakikaten sen karıştırıcısın buyurdular. Fethi Bey söze karıştı ve paşam ağaoğlu Ahmet Bey'in fikirleri doğrudur dedi. Paşa Hazretleri büsbütün kızdılar. Ahmet Bey'i ben iyi tanırım buyurdular. Onun bütün endişesi her tarafını emniyete alınmış görünmektir. Şimdiye kadar ötede beri de meclis koridorlarında, gazete sütunlarında didinip duruyordu. İşlerin iyi gitmediğinden şikayet ediyordu. Şimdi kendisine açıktan söylemek, kusurları görmek, hataları doğrulamak imkanı veriliyor. Neden tereddüt ediyor dediler ve kızım Tezer'e dönerek, Tezer Hanım siz iyi yetişmiş çocuklarsınız. Fakat sakın babanıza bakmayın. Onun kafası acem felsefesiyle dolmuştur. Korkarım sizi de boğar diye hitap ettiler. Kızım hürmetkar bir tavırla fakat metin bir edayla, babamız bizim için daima iyi yol gösteren bir mürşit olmuştur dedi. Hazır bulunanlar kızımın bu cevabından haz aldıklarını tavırlarıyla anlattılar. Gazi kendisi de içinden memnun olmuşlardı. Fakat göstermek istemeyerek yüzlerini Fethi Bey'e çevirdiler. Bu nasıl şeydir? En çok güvendiğiniz ve inandığınız arkadaşlarınızı vatan ve millet içine davet ediyorsunuz. Tereddüt ve şüpheyle karşılanıyorsunuz. Artık hangi heves ve ümit ile çalışılır dediler. Bu sözler titrek ve müessir bir edayla söylendi ve hazır bulunanlar üzerinde istenilen tesiri yaptı. Fethi Bey derhal, tereddüt şüphe falan yoktur, söz sözdür dedi. Bu aralık ben Gazi'nin acı sözlerinden müteessir olarak sandalyemi geriye çekmiş ve yanımda oturan hanımın arkasına saklanmıştım. Hele Arslan Ağa Hoca! Gazi Hazretleri bu kere hanıma geri oturmasına ve bana da ileri gelmemi emrettiler. Daha ne düşünüyorsun diye sordular. Paşam dedim, bana hitap ederek beni şereflendiriyorsunuz. Benim de prensizim size karşı düşündüklerimi olduğu gibi söylemektir. Fakat bu da sizi sinirlendiriyor. Şimdi ben ne yapayım dedim. Sinirlenmeyeceğim. Düşündüklerini söyle buyurdular. Pekala. Fırka kurmanın gayet tabii ve hazır bir yolu vardır dedim. Zatı devletlerince de malumdur ki bizim fırkamızda bugün bile birbirleriyle anlaşamamış ve ilk fırsatta çarpışmaya hazır iki unsur vardır. Terakkiperver ilericiler, muhafazakarlar ve gericiler. Bunlar bugün aynı fırkanın bayrağı altına toplanmışlar, yan yana oturuyorlar. Fırka ve meclis de bunlara serbest düşünmek ve serbest hareket imkanı verilirse, fırka kendi kendine iki ayrı cepheye ayrılır ve bu cepheler gittikçe iki fırka halini alır dedim. Gazi Hazretleri kahkaha ile güldüler. Bu fikir Profesör Bey'in başına gelmiş de kimsenin aklına gelmemiş. Hayır, ilk düşüncemiz bu oldu fakat o bırakmadı diyerek İsmet Paşa'yı işaret ettiler. İsmet Paşa benim karşımda oturuyordu. Ben İsmet Paşa'ya sordum. Paşa neden bırakmadınız? Paşa o dudaklarında eksik olmayan gülümsemeyle, ben isterim ki benim taraftarlarım belli olsun dedi. 10 kişi olsun arkamdan tabur gibi gelsin. Yoksa bugün burada o gün orada, ben bunu istemem. Bana hitaben fırkada ve mecliste serbestsizlikten bahsettiniz. Siz ne zaman söz istediniz de verilmedi yahut söylemekten men edildiniz diye sordu. Resmen cevap isterseniz hiçbir zaman, fakat hakikati isterseniz daima. Çünkü dedim, serbest de öyle bir şeydir ki sizi kuşatan havadır. O hava kurutulursa elbette ki kimse de ne söz istemek ne söz söylemek hevesi kalır. Barem kanunu münasebetiyle söz aldım söyledim, başıma gelenleri biliyorsunuz. Halbuki bu kanun bu memleketin maliyesini ve ekonomisini alt üst etti ve edecektir. 10 dakikanın içinde memleketin üzerine durup dururken 12 milyonluk altından çıkılmaz bir yük yüklendi. Biz mebuslar 400 alıyorduk ve gayet memnunduk. Neden 500 liraya çıkarmak lüzumu hasıl oldu? Neden 10 dakika vekillikte bulunmuş olan birisi velev arkasında 10 dakika devlet hizmeti bulunsa bile ayda 150 lira kadar hiçbir memleketin tahammül edemeyeceği bir emekli maaşı alsın? Neden mebusların mebusluk müddetlerinin memuriyet gibi telakki edilmesi ki teşkilat-ı esasiye kanununa anayasaya tamamıyla muhaliftir? Yetmiyormuş gibi bir de onlara mebusluk tahsisatı üzerinden tekaüdiye verilmesi esas kabul edildi. Başvekil dudakları gene gülümseme içinde fakat gözleri derin bir hakaret ifade ediyor. Ahmet Bey dedi, siz hayalperver bir idealistsiniz. Hayattan haberiniz yoktur. İnsanlar para istiyorlar, para. Ve siyasi adamlar insanların bu isteklerini nazara almak zorundadırlar. Siz bunu anlayamazsınız dedi. Hakikaten Paşa Hazretleri anlayamıyorum dedim. Para kimin, onu isteyen veren kim? Türk köylüsünün etinden tırnağından kesip vekillere, mebuslara, büyük memurlara, kumandanlara vermek kimsenin hakkı değildir. İşte bu hak mefhumu teneffüs ettiğimiz havadan kovulmuş ve onun içinde herkes söz almak ve söz söylemek hakkına haiz ise de onları kullanmak cüreti kimsede kalmamıştır dedim. Hele hele yahu, kelleyi koltuğa almış bu bizim ağa hoca. Ne göründü bunun gözüne dersin Celadet? Hem de bunca yüklü soygunu bırakıp aylık muhalefetine girişmesi nasıl bir kahramanlık? Sen alay et bakalım, biz neler çekiyoruz. Evet, Gazi Hazretleri muhitindeki adamlar arasında bu gibi münakaşaların yapılmasından memnun olurlar ve zevk duyarlardı. Çünkü evvela bunları birbirlerine karşı korlar, sonra kimin ne olduğunu anlarlardı. Vay ki yaman, hele kurnazda. Şimdiye kadar kimin ne olduğunu anlayamadıysa ne yapsın? Peki sonra? Bir kere de İsmet Paşa ile aramızdaki münakaşayı zevkle dinlediler. Nihayet yine bana hitaben, sizin murakabe ve kontrol dediğiniz hürriyeti meclise temin etmek için kaç kişi kifayet eder diye sordular. Bir düzine doğru dürüst, malumatlı ve cesur adam yetişir dedim. Ben yeni fırkaya 50-60 ve daha çok mebus temin edeceğim buyurdular. Şimdiden bile işte size Kütahya mebusu Nuri'yi umumi katip olmak üzere veriyorum. Nuri kabul ediyorsun ya demeleriyle Nuri Bey emredersiniz dedim. Şimdi genel sekreterimiz Saffet Bey ile karşı karşıya geliniz. Çarpışınız bakalım. Hemşirem de şimdiden yeni fırkaya girmiştir demesinler mi? Aklınız başınızdan gitmiştir sevinçten. Gitti, çünkü bütün bunlar hakikaten ümit verecek, teşebbüsün ciddiyetini teyit edecek alametlerdi. Gazi yine bana hitaben, daha da söyleyecek bir şeyin var mı diye sordular. Gazi Hazretlerinin soğukkanlılığı bana cesaret vermişti. Fethi Bey bu meclise nasıl girecek, yeni fırkanın meclis dahilinde liderliğini nasıl icra edecektir diye sordum. Mebus olacak buyurdular. Paşam nasıl mebus olacak, orasını aklım almıyor dedim. Canım nasıl aklın almıyor, nasıl başkaları mebus oluyorlarsa o da öyle olacak buyurdular. Eh artık aklın ermiştir ağa hoca, bu karşılığa akarsular durur. Paşam af buyurunuz dedim, başkalarını siz tavsiye ediyorsunuz dedim. Çünkü onlar sizin fırkanızdandır ve yine fırkanıza mensup müntehi bir saniler de onları seçiyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan olmayan Fethi Bey'i siz nasıl tavsiye edeceksiniz? Halk fırkasının müntehi bir sahneleri başka bir fırka kurmak için birisini nasıl seçecekler dedim. Gazi'nin kaşlarındaki malum tüyler kabarmaya başladı, kızıyorlardı. Canım ne karıştırıyorsun, seçilecektir diyorum buyurdular. Ben hakikaten karıştırdığımı anladım, sustum ve herkes de başını aşağıydı. Artık saat ilerlemişti, Abdülhak Hamit Bey'in yazıp getirdiği bir kaside okunacak. Hamit Bey gözlüğünü takarak okumaya başladı. Fakat üçüncü beytinde Gazi Hazretleri kendisini durdurdular, şiire derhal nazire söyleyeceklerdi. Kim? Gazi Hazretleri mi? Elbette, bu nazire gayreti ta saat 7'ye kadar devam etti. Sabahın 7'sine. Evet, fakat mahsul pek kıt oldu, daha doğrusu hiç olmadı. Buna rağmen sofradan kalkıldığı zaman Nuri Bey kendine mahsus esprisiyle, "Efendiler devam edelim, nazireleri bekleyelim." dedi. Tuhaflık olmalı, anladın mı sen bir şey Celadet? Yarın öbür gün gazeteler Gazi Hazretleri ile Fethi Bey arasındaki karşılıklı gönderilen mektupları yayınlayacaklardır sanırım. Memleket büyük alaka gösterecektir. Bırak şimdi çaktırı çıktırı. Bu işe ne dedi senin akıllı hatun? Sitare Hanım'ın fikrini sordum. Ağaoğlu Ahmet Bey farmason doktor Münir Bey'e sıkıntıyla baktı. Sitare mi? Kadın aklı bilmez misin? Vesveselidir bizim sitare sağ olsun. Duyar duymaz Ahmet dedi, ben bu işin sonunu iyi görmüyorum dedi. Akıllıya ne zamandır vesveseli diye iftira atılır oldu profesör. Hadi oradan, Neden sitare dedim. Gül bakalım. Gazi sizleri denemek istiyor. Belki de bu bir oyundur dedi. Kızdım. Sen ne söylüyorsun kadın diye gürledim. Gazi söz verdi. Onun gibi bir adam söz verdikten sonra kim bu işi bozabilir diye sordum. Böyle bir ikinci fırka birçokların işine gelmez. Onları bozarlar dedi. Güldüm. Sen delisin diye sözünü kestim. Çünkü ben eminim. Gazi esas itibariyle yeni bir fırkanın kurulmasını muvafık buluyor. Hatta teşvik de ediyor. Ama halk fırkasına bağlılığını muhafaza ettiği de meydanda. Evet, hakiki vaziyet ne olacak? Bu umumi merak herkese sirayet etmiş, ille de mebuslara. Gazi Hazretleri aralarında yine Ali Fethi Bey'in de hazır bulunduğu bir masada etrafındakilerin bu tereddütlü merakını sezdiler. Gülümseyerek şöyle buyurdular. Hemşireler, bir tuhaf gülüyorsunuz, nedir? Bir tereddüdünüz mü var diye hissettikleri endişeleri giderecek şekilde olup bitenleri ve olacakları teşrih ettiler. Bu açıklamaları sessizce dinleyenlerden biri Ankara mebusu Talat Bey hala tatmin edilmemiş olduğunu belirterek sordu. Paşam bütün bunlara ne lüzum var? Mecliste mutlaka mutakabe tesis etmek istiyorsanız bunun başka çareleri yok muydu? Mesela yeni intihabı da siz yapardınız. Ondan sonra mecliste ayrı bir hizip teşkil etseydik daha iyi olmaz mıydı? Gazi Hazretleri adeta sinirlendiler. Hayır daha iyi değil, hiç iyi olmazdı buyurdular. Bu dürüst bir şey değildir. Lazımdır ki insanlar evvela siyasi rengini, reyini ve azmini sarih ve milletçe anlaşılır tarzda ifade etsinler. Merdane ve namuskârâne hareket budur. Ali Fethi Bey Efendi ancak bu şekilde hareket edebilir arkadaşlardandır. Nitekim böyle hareket etmiştir. Talat Bey sizin teklif ettiğiniz tarz eski teşekküllerde tecrübe edilmiştir. Bunun verdiği neticeler milleti elemlere, kederlere, sıkıntılara maruz bırakmıştır. Artık biz bütün bu hadiseleri ve neticelerini safsata mahiyetine geçmiş gibi görmüş, tecrübeli insanlar olarak bu gibi şeyleri tekrar etmek istemeyiz. Bugün Türk içtimai heyeti geçmişin en derin medeniyetlerinde banilik olduğu iddia eden bu Türk kavminin bugünkü çocukları açık ve salim yolu bulmuşlardır. Açık ve salim düşünmek ve salim hareket etmek ve bu surette Türk'ün yüksek siyasi müessesesini, cumhuriyeti yükseltmekle beraber bu noktayı nazarları mütalaa edenler asla birbirlerine muarız değildirler. Mühim olan bu noktayı nazarların tatbikatında muvaffak olunmasıdır. Cumhuriyet Halk Fırkası ve onun reisleri bu sahada muvaffakiyetle yürüdüklerini iddia ederler. Fethi Bey Efendi mincihetin yani esas noktada, esas temelde Cumhuriyet Halk Fırkası ile tereddütsüz bir fikir ve fiil birliğini bütün vicdanıyla kabul ve isar ettikten sonra tatbikat sahasında muvaffakiyetsizlik addettiği şeylerin sebeplerini, bu sebeplerin tebdil tadil çarelerini düşünmüş tecrübeli bir devlet adamı olarak fikrini beyan ediyor ve vaat ediyor ki menfi gördüğü bazı neticeleri müsbet yapabilecektir. Burada Gazi Hazretleri Ali Fethi Bey'e döndüler. Cumhuriyet Halk Fırkası reisleriyle çok mücadele edeceğinizi tahmin ediyorum buyurdular. Fakat ben Cumhuriyet esaslarının kuvvetlenmesini temin edecek olan bu mücadeleleri memnuniyetle müşahede edeceğim ve şimdiden söylüyorum ki en çok kavgalı olduğunuz geceler sizi soframda birleştireceğim. Ve o zaman tekrar ayrı ayrı her birinize soracağım. Sen ne dedin ve ne için dedin? Senin cevabın neydi, neye istinad ediyordu? Bugün itiraf ederim ki bu benim için yüksek bir zevk olacaktır buyurdular. Tereddütler böylece silindi. Bence de mesele hallolunmuştu. Ağaoğlu Ahmet Bey gözlerini Doktor Münir Bey'den kaçırarak avukat Deli Celadet'e bakıyordu. Ne diyeceğini merakla beklediği belliydi. Deli heriften enikonu imdat ister gibi bir acıklı hali vardı. Doktor Münir vatanından koparılıp savrulmak zor mesele diye düşündü. Bunlar Kırım'dan, Kazan'dan, Türkistan'dan hatta Azerbaycan'dan gelenler, dıştan kucak açılmış, kolaylık gösterilmiş gibi davranılmasına rağmen sürekli yabancılık çekiyorlardı. Süleyman Nazif'in bu ağaoğlu için yaptığı kıyıcı şakayı hatırladı. Bir gözünün cam olduğunu bilmiyormuş da yeni duymuş gibi şaşmış, bakışlarına biraz şefkat sezinlemiştim demiş, demek o cam gözdeymiş. Avukat Deli Celadet yeni partinin programını sormuştu. Ağaoğlu biraz tutuk anlatıyor, aslında buna henüz program bile denilemezmiş. Bir çeşit prensipler, kabaca, özet. Aceleye geldi, birbirini pek tutmuyor, topu topu 11 madde, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik esaslarına bağlı olduğumuz. Bu esaslar millet bünyesinde ebedileştirilecek. İkinci madde, vergiler hafiflettirilecek, toplama yolsuzlukları kaldırılacak. Üçüncüsü devlet gelirleri verimli harcanacak. Büyük yatırımlar yalnız bir nesle yüklenmeyecek. Devlet harcamaları çarçur edilmeyecek. Dördüncüsü para değeri sağlamlaştırılacak. Beşinci madde neydi bakayım? Şahsi teşebbüsler devlet müdahalelerinden kurtarılacak. Liman tekeli kaldırılacak. Altıncısı köylü murabahacılardan kurtarılacak. Ucuz faizle kolay yoldan borçlanması sağlanacak. Yedinci madde iç sanatlar canlandırılacak, sanayi teşvik edilecek, desteklenecek. Mallarımızın yabancı piyasalarda sürümü için tedbir alınacak. Sekizinci galiba halkın hükümet dairelerindeki işlerinin kolaylaştırılmasıydı. Rüşvet, çalıp çırpma acımadan cezalandırılacak. Dokuzuncu mahkemeler hızlı çalışacak. Onuncu dış siyaset, bildiğiniz şey, komşularla iyi geçinmek, milletler cemiyetiyle daha sıkı ilinti. 11. son madde, seçimler tek dereceli, kadınlar da oy kullanacak. Ağaoğlu Ahmet Bey sustu. Avukat Deli Celade tek gözünü kısmış, başka şeyler düşünüyor gibi dalmıştı. Ortadan az kısa, tıknaz, çok esmer adamdı. Sol gözü çocukken geçirdiği bir kaza yüzünden yarı kapalı duruyor, bu duruş her zaman somurtkan suratının sertliğini arttırıyordu. Aslında elbet deli değil, biraz dobra, tez öfkelenir, biraz da şirretti. Dobralığı da sallapati değildir ha, hangi sözün sakıncalı olmaktan çıktığını bilir. Bu kerteyi kollar bizim deli. Telefon çaldı, Deli Celadet söverek gitti. Önce canın çıksın der gibi aloyu çok sert çektiği halde birden yumuşamış, hatta yılışmıştı. Evet hanımefendiciğim, emmir buyurunuz, dünya güzelim, hele haspa. Abdülhamit Çağ'ın okullu subaylarındandı bu Celadet Bey. Kavgacılığı yüzünden kurmay olamamış, İstanbul'dan Makedonya'ya sürülmüştü. Komitacı kovalamakta, attığını vurmakta, gözü pekliğinde büyük ünü vardı. Bir ara İttihatçıların ürkütücü teşkilatı mahsusasında çalışmış, bir takım bulaşık işlere girip çıkmıştı. Süleyman Askeri Bey'in öğüdüyle harp divanlarında ödev almak üzere hukuk mektebine giren 3 subay arkadaşa katıldı. Bir zaman sorgu yargıçlığı, harp divanı üyeliği, savcılığı yapmış, sonunda kurnazlık edip askerliği bırakarak avukatlığa başlamıştı. Büyük cezacılardan sayılıyor, bu yüzden İstanbul'un bütün serserilerini, paralı kopuklarını, lüks kerhanecilerini, yüksek kokotlarını, kumarhane, esrar tekkeleri işletenleri tanıyordu. Polis şefleri de 2. şubenin başkomiserlerinden odacılarına kadar bütün kadrosuyla içli dışlıydı. Hepsine biraz iyiliği dokunmuş, en umutsuz davalarında ucuz kurtulmalarını sağlamıştı. Para sıkıntısına düşenlere yardım eder, çocuklarının okullarıyla, karılarının doğumlarıyla uğraşırdı. Memlekette Beyoğlu'nda çok sayılıyor, nereye gitse kral gibi ağırlanıyordu. En pahalı yerlerde 10 misafirle otursa hesap görüleceği zaman tamamdır Celadet abi, görülmüştür denilmesi değişmez kanundu. Bu yüzden canı çok çekse de Deli Celadet gazinolara, barlara sık sık gidemiyordu.